Tekrar hoş geldiniz. Rabbimiz her birimizin yolunu açtı, her zaman olduğu gibi. Tekrar onun sevgi çatısı altında bir araya gelebildik. Gerçekten de Rabbimiz bütün zor koşullara rağmen bize gereken desteği vermeye, yüklerimizi taşımaya devam ediyor. Rab yardım etsin ki her birimize şartlar, koşullar, içinde geçmekte olduğumuz durumlar ne olursa olsun Rab'be bakmaya, Rab'de kalmaya ve sözü ışığında adımlarımızı atmaya özen gösterelim, gayret edelim. Biliyorsunuz her zaman yeri geldiğinde bazı gerçekleri hep öne çıkarmaya çalışmışımdır. Örneğin Rabbin evladı olan bizlerin bu yaşam içerisinde, sahip olduğumuz iman yaşamı içerisinde sağlıklı bir şekilde yol alabilmek, gelişerek, büyüyerek, güçlü bir şekilde Rab'de kalarak hizmet edebilmek için tabii ki her birimize düşen sorumluluklar var. Kutsal kitaba baktığımız zaman hayatımızda olması gereken çok şey var ama aslında bunu her zaman anımsarsanız dört ayaklı masaya benzetmiştim. Dört bacak hayatımızda olması lazım. Bunlardan biri duada durmak. Çünkü dua aracılığıyla ancak Rab'be yaklaşabiliyoruz. Dua aracılığıyla yüreğimizde olan sevinci, değil mi? İsteklerimizi az önce yaptığımız gibi sevincimizi, isteklerimizi ve övgülerimizi Rab'be dua aracılığıyla ancak getirebiliyoruz. Yani bir şekilde dua eşittir Rab Tanrı'yla konuşmak. Ve ikinci bacağı da biz Rab Tanrı'yla konuşurken Rab Tanrı da bize konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Sözü aracılığıyla. O zaman ikinci noktamız, ikinci bacağımız da Rabbin sözünü okumak. Çünkü Rabbin sözünü okuduğumuz zaman ne yapmamız ve nasıl yapmamız konusunda, bu sahip olduğumuz iman hayatını nasıl yaşamamız gerektiği konusunda ilkelerin neler olduğu bizim önümüze konmakta. Rabbin sözü bizim gerçekten de gelişip büyümemize katkı sağlayan en önemli etken, faktör. O açıdan ikinci bacağımız Rabbin sözünü düzenli bir şekilde, muşçasına değil her zaman söylüyorum, nitelikli bir zaman ayırıp Rabbin sözünü okumak. Öğrendiklerimizi de her zaman söylüyoruz, sizler de söylüyorsunuz, değil mi? Okuduklarımızı, anladıklarımızı da hayata sokabilmek. Üçüncüsü de işte şu, bir arada olmak. Hani paydaşlık diyoruz, Almanca'daki o Gemeinschaft olayı. Paydaşlık da aynı oranda önemli ve gerekli bu iman hayatında. Onun için bir araya geldiğimiz zaman hem Rab'den öğreniyoruz hem de birbirimizden öğreniyoruz, değil mi? Yaşadıklarınızı burada paylaşırken ya da hafta içerisinde Rab'bin sözü aracılığıyla elde ettiğiniz o değerleri burada paylaşırken bizler de sizler aracılığıyla ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Dolayısıyla bir beden olaraktan birbirimize katkı sağlamış oluyoruz. Evet, dua dedik, Rabbin sözünü okumak dedik ve üçüncüsü de paydaşlık dedik. Ve bir dördüncü son bacakta nedir? O da tanıklık. Yani eğer üç bacak sağlıklıysa dua, sözü okumak ve bir araya gelmek düzenli bir şekilde yerine getiriliyorsa otomatikman bizden akan, yani sahip olduğumuz kurtuluşu insanlara götürme sorumluluğu. Tanıklık diyoruz. Bu dört ayaklı masa. Bunun bir bacağının eksikliği bizim hayatımızda oynaklıkların temel nedeni, sallantıların temel nedeni. Demek ki yanlışlık bizden kaynaklanıyor, Rab'den değil. O açıdan bu ikinci bacak olarak ifade ettiğim Tanrı sözünü herhalde bana, ben size sorsam ki ya sevgili kardeşler, bu kürsüde ben en fazla neyin altını çizdim diye bir soru yöneltmiş olsam sizlere, ne derdiniz bana? En fazla ben burada neyi çok vurguladım? Kutsal kitabı, değil mi? Söz dedik, söz dedik, söz dedik. Ya neden bu kadar çok önemli Rabbin sözü? Şimdi benim vurgulamamın belki önemi var, belki önemi yok. Ama ben eğer bunu vurguluyorsam, emin olun değerli kardeşler, hiç abartmadan söylüyorum, bu 40 küsur yıldır iman hayatında bugünlere gelebilmemin, bugün sizlerle birlikte olabilmemin bile ön koşulu Rabbin sözüne bağlı kalmış olmam. Yani şartlar ne olursa olsun, durum ve koşullar ne olmuş olursa olsun, Rabbin sözünü düzenli bir şekilde okuyup üzerinde derin derin düşünmenin sonucu elde ettiğim değerleri hayata sokmamdan kaynaklanan nedenden dolayı bugün burada ayakta dikilebiliyorum. Şimdi Rabbin sözü dediğimizde kutsal kitapta birçok ayetler var, değil mi? Rabbin sözünün önemini vurgulayan. Ama bir bölüm var ki o mezmurlardan ben burada zaman zaman paylaştım bazı ayetler kullanaraktan. Bir mezmur var ki kutsal kitabın en uzun mezmuru. Toplam 176 ayetten oluşmuş. 176 ayetten oluşmuş bir mezmur. 119. 119. mezmur. Bugün aslında o mezmura götürmek istedim sizleri. Evet, belki diyeceksiniz, şimdiden biliyoruz sevgili Recep abi ya da sevgili Recep kardeş, ne söylemek istediğin, neyi vurgulamaya çalıştığın, teşekkür ederim. Evet, ama tekrar vurgulamak, değil mi? Tekrar Rabbin sözünün önemini ve gerekliliğini sizin önünüze koymak herhalde sorun olmaz diye düşünüyorum. 119. mezmurun 105. ayetinden itibaren, ki bu ayeti hatta zamanında ezberlemenizi de söylemiştim anımsarsanız. O tek bir ayet üzerinde bile konuşmuştum. Tek 105. ayeti ele alarak Rabbin sözünün önemini vurgulayarak o ayet üzerinde bir vaaz yapmıştım. 105. ayetten 130. ayete kadar olan kesim sevgili kardeşler. Buraya baktığımız zaman orada gerçekten de gelişerek büyümenin ön koşulunun ne olduğu bize çok net bir şekilde vurgulanıyor değerli kardeşler. Belki okuyalım bu ayetleri lütfen. 105 ve 130'a kadar olan kesim. Buyur.
Sözün adımlarım için çırağı, yolum için ışıktır. Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim. Andımı tutacağım. Çok sıkıntı çektim ya Rab. Koru hayatımı sözün uyarınca.
Ağzımdan bakın çıkan... koru beni sözün uyarınca. Evet.
Ağzımdan çıkan işten övgüleri kabul et ya Rab. Bana hükümlerini öğret. Hayatım her an tehlikede, yine de unutmam ya sana. Kötüler tuzak kurdu bana, yine de sapmadım senin koşullarından. Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır. Yüreğimin sevincidir onlar. Kararlıyım sonuna kadar senin kurallarına uymaya. Döneklerden tiksinir, senin yasanı severim. Sığınağım ve kalkanım sensin. Senin sözüne umut bağlarım. Ey kötüler, benden uzak durun. Tanrımın buyruklarını yerine getireyim. Sözün uyarınca destek ol bana, yaşam bulayım. Umudumu boşa çıkarma. Sıkı tut beni, kurtulayım. Her zaman kurallarını dikkate alayım. Kurallarından sapan herkesi reddedersin. Çünkü onların hileleri boştur. Dünyadaki kötüleri cüruf gibi atarsın. Bu yüzden severim senin öğütlerini. Bedenim ürperiyor dehşetinden, korkuyorum hükümlerinden. Adil ve doğru olanı yaptım. Gaddarların eline bırakma beni. Güven altına al kulunun mutluluğunu. Baskı yapmasın bana küstahlar. Gözümün feri sönüyor. Beni kurtarmanı, adil sözünü yerine getirmeni beklemekten. Kuluna sevgin uyarınca davran, bana kurallarını öğret. Ben senin kulunum, bana akıl ver ki öğütlerini anlayabileyim. Ya Rab, harekete geçmenin zamanıdır, yasanı çiğniyorlar. Bu yüzden senin buyruklarını altından, saf altından daha çok seviyorum. Koyduğun koşulların hepsini doğru buluyorum. Her yanlış yoldan tiksiniyorum. Harika öğütlerim var, bu yüzden onlara candan uyuyorum. Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir.
Ne kadar güzel değil mi? Söz. Son okuduğun ayet gerçekten bana göre noktayı koyan bir ayet. Sözlerinin açıklanışı ne diyor? Aydınlık saçar. Şimdi aydınlık ancak ışıktan, ışıkla mümkün değil mi? Demek ki Rabbin sözü ne yapıyor? Bizi sadece eğitmiyor. Sadece yanlışlarımızı bize göstermiyor. Aynı zamanda da bizleri aydınlatarak sağlıklı bir şekilde bu karmaşık düzen içerisinde ilerlememizi sağlıyor. Ve açıkça gördünüz, değişik değişik ifadelerle değil mi? Sözün önemi vurgulanmakta. Bakın, baktığım zaman bu 176 ayetlik kesip olan 119. mezmura 4 ayetin dışında 172 ayet söz geçiyor. Yani sözün önemi ve gerekliliği vurgulanmakta gerçekten de. Onun için her zaman ifade ediyorum. Yüzyıllar boyunca bu 119. mezmur Rabbin sözünün önemini ve gerekliliğini vurgulayarak imanların gerçekten de tazelenerek yeniden ayağa kalkmasını ve sağlıklı bir şekilde yol almasını sağlamıştır sevgili kardeşler. Yani onların hayatında büyük bir bereket olmuştur. Onun için bizlerin zaferli bir hayat sürdürebilmesi için söz çok önemli. Yani düşünün 2000 yıldır yani aşağı yukarı tarihte İsa Mesih'in gelişiyle başlıyor değil mi? Ne diyor? Başlangıçta söz vardı. Yuhanna'da okuyoruz. Değil mi? Söz Tanrı'ydı ve söz insan oldu. Aramızda yaşadı diyor. 1.14 Yuhanna 1.14'e baktığımız zaman söz insan oldu, aramızda yaşadı. Demek ki söz ne yapıyor? Yüreklere girdiğinde aydınlatıyor. Aydınlanan insan ne durumda olduğunu görüyor ve eğer kendi isteği doğrultusunda, kimsenin itmesiyle değil ama kendi isteği doğrultusunda ne yapıyor? Rabbe yöneliyor, tövbe ediyor ve Rab Tanrı da sözü ve ruhu aracılığıyla o kişinin yeniden doğmasını sağlıyor. Yani bir şekilde o kişinin değişmesini sağlıyor. O zaman diyebilir miyiz? O günden bugüne kadar baktığımız zaman Rabbin sözü değiştirmeye devam ediyor. Bizler izin verdikçe, Rabbin sözüne yakın bir duruş sergiledikçe Rabbin sözü bizi yontmaya, yontarak bizi olmamız gereken noktaya getirecektir kesinlikle sevgili kardeşler. Onun için bizim hayatımıza biçim veren onun değişmeyen ama değiştiren sözü sevgili kardeşler. Onun için eğer biz Rab Tanrı'yı hoşnut edebilecek bir hayat sürdürmek istiyorsak, Rab Tanrı'yı hoşnut edebilecek bir hayatı yaşamak istiyorsak mutlaka ve mutlaka Rabbin sözüne yakın bir hayatımız olması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için değişim diyebiliriz ki söz aracılığıyla yerini alıyor. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman bunun örneklerini bol bol görmek mümkün değil mi? Rabbin sözünün insanı nasıl değiştirdiğine baktığımızda tanık oluyoruz. Hemen yaratılışın başına baktığımız zaman yani söz nasıl insanda bir değişim yarattığını çok net bir şekilde bize yaratılışın ilk sayfalarında vurgulanıyor. Şimdi yaratılışın o birinci bölümüne baktığımız zaman orada Tanrı ilk önce ne dedi? Konuştu değil mi? Işık olsun dedi. Ol dedi. Söz dünyamıza girdi ve ışık oldu değil mi? Işık olduktan sonra ne oldu? Işık olduktan sonra ne oldu? Sonraki ayetlere baktığın zaman neler görüyoruz? Bitkiler oluşmadı mı? Canlılar oluştu, bitkiler oluştu. Hatta okuyoruz 20. 21. ayetlerde denizdeki canavarları diyor, balıkları değil mi? Havada uçan kuşları. Baktığımız zaman ışığın girmesiyle ki önce Rab Tanrı ışığı yaratması gerekiyordu ki yaşamın kaynağı ışık. Işık olmadan hiçbir canlı varlık varlığını sürdürmesi mümkün değil. O yüzden ışık önce dünyamıza bir giriş yapması lazımdı değil mi? Ve bu giriş yapan söz dünyamızda yaşam oluşturduğu gibi aynı söz de bizim yeniden doğuşumuzu sağlamış oldu değil mi? Birinci mektup, Petrus'un ilk mektubuna baktığımız zaman birinci bölümüne 23. ayetine baktığımız zaman orada bu gerçek çok harika bir şekilde, çok net bir biçimde önümüze konmakta sevgili kardeşler. Diyor ki Tanrı'nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla diyor doğdunuz. Bakın Rab Tanrı sadece sözü aracılığıyla bizim yeniden doğuşumuzu sağlamıyor. O yeniden doğuş gerçekleştikten sonra da elimizde var olan sözü aracılığıyla da bizim gelişip büyümemize katkı sağlıyor. Yani evet yeniden doğdun, bitti değil. Yine aynı söz aracılığıyla bizim gelişip büyümemize katkı sağlıyor değerli kardeşler. Demek ki gerekli olan tek besin kaynağımız ruhsal kapsamda düşünecek olursak Rab Tanrı'nın sözü olduğunu söyleyebiliriz. Hiç tereddüt etmeden. Demek ki ruhsal yaşamlarımızın besin kaynağı kutsal kitaptır. Ve ben bu kitaptan başka ki siz de bunu söyleyebilirsiniz. Bana göre Recep olarak söyleyeyim. Bana göre başka bir kaynak yok ki onun aracılığıyla ruhsal gıdamızı alabilelim. Bakın onun için çok önemli ve gerekli. Rabbin sözüne sımsıkı sarılmak. Yani o söze bağlı bir hayat sürmek. Ve öğrendiklerimizi hayatımıza sokabilmek. Eğer bugün evet söz olmamış olsaydı bizim yeniden doğuşumuz gerçekleşebilir miydi? O zaman hayat olmazdı diyebiliriz. Nasıl ki ışığın girmesiyle yaşam oluştuysa bizim yeniden doğuşumuzu sağlayan, bizlerde yepyeni yaşamı oluşturan da Rabbin sözü ve kutsal ruhun birlikte işleyişi sonucu bu gerçekleşti. Doğru mu? Onun için gerçekten de buna önem ve değer vermemiz lazım. Ben birkaç şey yazdım kutsal kitap ışığında. Rabbin sözü neler yapıyor hayatımızda? Yaşam sağlıyor. İmanı güçlü kılıyor. Kırık ve ezilmiş yürekleri teselli edip şifa veriyor. kişiliği bina ediyor. Durumları değiştiriyor. Denenmeler üzerinde yengi sağlıyor. Zafer elde etmemizi sağlıyor yani. Umudu tazeliyor. Akıllarımızı temizliyor. Ve gelecek konusunda da bize güvence veriyor. Gelecek konusunda, değil mi? Yeşil 1.9'da değil mi? Korkma, yılma, yılgınlığa düşme. Yüreceğin her yerde Allah'ın Rab seninle beraberdir. Değil mi? Ve öldükten sonra nereye gideceğimizi biliyoruz. Bir kişi Mesih'te ise yeni yaratıktır diyor, değil mi? Ve eğer yeni bir yaratıksa o zaman ne diyor? 5.24'te, Yuhanna 5.24'te ölümden yaşama geçmiştir diyor. Demek ki bize sağlam, sarsılmaz bir güvence veriyor. Doğru mu değerli kardeşler? Demek ki söz olmasaydı yaşam mümkün olmazdı gerçeğini vurgulamış olmamın nedeni bundan kaynaklanıyor. Onun için Eyüp'ün hayatına baktığımız zaman Eyüp da biliyorsunuz çok sıkıntı ve sorunlarla yüz yüze geldi ve çok ilginç bir ifade kullandı 23. bölümde. Eyüp kitabı 23. bölümde 12. ayet. Müthiş bir ifade kullandı. Bence harika bir ifade. Bakabilir misiniz? Eyüp kitabı 23.12 ne diyor?
Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım. Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim.
Ne kadar güzel ya. Yavaş yavaş okur musun bile?
Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım.
Bakın, ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım. Biliyorsunuz Rab Tanrı doğrudan konuşuyordu değil mi? Daha sonra peygamberler aracılığıyla konuştu. Daha sonra da İsa Mesih aracılığıyla bizlere hitap etti. Ve ikinci kısım ne diyor?
Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim.
Bakın görebiliyor musunuz? Ben eminim ki Rabbin sözüne, sözlerine vermiş olduğu değer nedeniyle hani diyoruz ya ve Türkçe'de bir ifade kullanıyoruz pişmiş tavuğun başına bile gelmedi diye. Eyüp Tanrı adamıydı, Tanrı'ya yakın yürüyen bir insandı ama buna rağmen o sıkıntılardan geçerken bile ayakta dimdik durmayı becerebildi. Nasıl? Rabbin sözüne yakın bir duruş sergilemekle sevgili kardeşler. Onun için şöyle söylüyorum. Hatırlayın, şimdi tabii günümüzde biz bir yere gitmek istiyorsak navigasyon var. Navigasyona adresimizi veriyoruz, tek bir düğmeye basıyoruz. Navi'ye ne verdiysek, hangi adrese verdiysek ne yapıyor? Bizi götürüyor gideceğimiz yere. Doğru mu? Yol gösteriyor bize navigasyon. Ama eskiden böyle değildi. Eskiden ne vardı? Navigasyon yoktu. Benim hanımın hani yol bulma becerisi benden kat kat üstü. Hakikaten de yani canlı navigasyon diyebilirim. Açardı haritayı en küçük yerlerden bulur götürdü. Ama önce ne yapardık biliyor musun? Mesela köye girdiğimizde hani köyün girişinde bir vitrin olur her zaman. Her köyde ya da her kasabada bir vitrin olur. Vitrinin içerisinde bir harita vardır. Doğru mu? O harita o köyün sokaklarını değil mi? Gösterir. Ve bakardık ve ne yapmamız konusunda bize o harita yol gösterirdi. Ben şimdi bunu ona benzetiyorum. Kutsal Söz de o vitrindeki harita gibi. Yani Rab Tanrı bizden ne istiyor? Rab Tanrı bizden ne bekliyor? Ne yapmamız, nasıl yapmamız konusunda bize ne yapıyor? Rehberlik ediyor. Yol gösteriyor. Kutsal kitabın bu yeryüzündeki görevi beslemenin, eğitip bizi geliştirmenin ötesinde gerçekten de hayatımızda rehberlik ediyor. Bize yol gösteriyor. O açıdan Rabbin sözüne sımsıkı sarılmamız gerekiyor değerli kardeşler. Onun için kutsal kitapta Yuhanna 8. bölümde 32. ayette harika bir şekilde bu kutsal kitapta var olan gerçeklerin bize ne gibi değer kattığını harika bir şekilde açıklıyor. 32. ayet çok iyi bilinen bir ayet. Bakın ne diyor orada?
İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.
Biz gerçeği nasıl bileceğiz? Söze bağlı kalmakla, değil mi? Rabbin sözüne bağlı kalırsak gerçeğe bağlı kalmış oluyoruz. O gerçek bizi ne yapıyor? Tutsaklıktan özgürlüğe kavuşturuyor. Bizler önceleri, Rab'den önceki hayatımıza baktığımız zaman birçok şeyin tutsağıydık. Değil mi? Birçok alışkanlıkların tutsağıydık. Ama Rab sözü aracılığıyla ne yaptı? Bizi sahip olduğu var olan gerçekler aracılığıyla bizi o tutsaklıktan özgürlüğe kavuşturdu. Hamdolsun. Onun için Rabbin çocuğu bu gerçeklere bağlı kalarak hayatını sürdürür. Yani bunun açık hali şudur. Işığa bağlı kalarak. Yani ışığın çocukları değil miyiz bizler? Rabbin sözü de ışık değil mi? O zaman ışığın çocukları olarak yaşamamız gerekmiyor mu? Yani bizler aslında, ben şunu söylemiyorum. Bu içinde yaşadığımız yeryüzünde düşüşler olmayacak. Tabii ki oluyor. Bazen karanlık dönemler oluyor. Ama Rabbin çocuğu karanlıktan hoşlanmadığı için, ışığın çocuğu olduğu için o karanlıkta kalarak hiçbir şey yokmuş gibi hayatını sürdüremez. Kalkar, tekrar ışığa gelir. Rabbin sözüne yaklaşır ve o söz aracıyla yola devam eder. Şimdi hepimiz yaşadık bunu, değil mi? Ben yaşadım. Hani katalake mi diyorlar o Almanca'da? Hamam böcekleri. Değil mi? Şimdi hiç onları gördünüz mü? Yaşadınız mı onları? Öf diyorsun, değil mi? Şimdi onların çok güzel bir özelliği var. Onları ışıkta göremezsiniz. Hep dolapların altındadır. Ne zaman akşam ışığı söndürürsünüz, yatağa gidersiniz, onların işi başlar. Karanlığı sevdikleri için. Ama ışığı yaktığınızda vurur hemen dolapların altına kaçarlar. Işıktan hoşlanmazlar. Ama bizler öyle değiliz. Işığın çocuklarıyız. Biz ışıktan keyif almamız gerekiyor sevgili kardeşler. Işıkta kalarak aslında onlar karanlıktan, onlar ışıktan kaçıyorlar. Bizler de karanlıktan kaçacağız. Sırtımızı karanlığa döneceğiz, değil mi? Günaha karşı sırtımızı döneceğiz. Ama ışıktan da keyif almamız gerekiyor. Onun için baktığımız zaman kutsal kitaba gerçekten de ta yaratılışın başında Rab ne yaptı? Adem'le Havva'yı yarattığında onlara bir takım talimatlar verdi, değil mi? Böyle yapacaksınız, şöyle yapacaksınız diye. İsrail halkına baktığımız zaman İsrail halkına da 10 tane buyruk verdi. Doğru mu? O 10 buyrukta ne yapıyordu? Onlara yol gösteriyordu, değil mi? Rab Tanrı'yı bizler nasıl hoşnut edebiliriz? Rab Tanrı nelerden hoşnut oluyor? Bu hayatı sürdürebilmenin koşulları nelerdir? Bu 10 emir aracılığıyla ne yaptı? Onlara konuştu. Ve en sonunda da söz olan Rab İsa Mesih aracılığıyla ne yaptı? Rab Tanrı bize gerçekleri bildirdi. Ve İbraniler mektubuna baktığımız zaman bu gerçek harika bir şekilde vurgulanıyor. Bakın İbraniler mektubu 1. bölüme. Oradaki ilk ayet, 1. bölümün ilk 2 ayeti bu gerçeği harika bir şekilde doğrulamakta. Ne diyor? Tanrı diyor, evet.
Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeyin miras çıkıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir.
Hamdolsun. Bu şimdi neyi önümüze koyuyor? Nasıl bir gerçeği önümüze koyuyor? Tanrı insanı bir amaçsız olarak yaratıp bir kenara bırakmadığını bize açıkça gösteriyor. Bir tarafa atmadığını bize gösteriyor ve diri olan sözünü bize emanet ediyor. Rehber olabilmesi için, yol gösterebilmesi için. Onun için işte bu 119. mezmurun çok iyi bilinen, ki ezberleyin bu ayeti lütfen, tekrar söyleyeyim hatırlamışken, 105. ayet. Onun için burada bu söz harika bir şekilde sözün nasıl bir özelliği olduğu bize vurgulanıyor. Ne diyor sözüm?
Adımlarım için çıra.
Yolum için?
Işıktır.
Yolum için ışıktır değerli kardeşler. İşte bu yüzden Eyüp da okuduk 23. bölümün 12. ayetinde işte diyor değerli kardeşler günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere önem verdim. İşte bu yüzden ben de yeri geldiğinde değerli kardeşler sözün önemini vurgulamış olmamın temel nedeni bu. Emin olun bu değerli kardeşler. Ben bu iman hayatında şu gerçeği çok net bir şekilde anlamış oldum değerli kardeşler. Tanrı'nın sözüne yakın bir yaşam, yani Tanrı sözüne itaat ederek, o söze bağlı kalarak yaşamak, sözün ışığında adımları atmak, emin olun tüm ihtiyaçlardan çok daha önemlidir. Tüm ihtiyaçlardan, bakın diğer ihtiyaçlar da ihtiyaç. Ama onlardan daha da önemlisi değerli kardeşler, Rab Tanrı'nın sözü. Gerçekten de Rab Tanrı'nın sözü. Onun için Rabbimizin kendisi de hatırlarsanız şeytan tarafından denilirken Matta 4. bölüme bakarsanız orada çok net bir şekilde 4-4'te şeytana harika bir şekilde yanıt verdi değil mi? Evet şeytan da Rabbin sözünü kullandı. Ama Rabbimiz neyle onu geri püskürttü? Söz ile geri püskürttü. Ama bu sözün önemini de burada anlamış oluyoruz 4-4'te. Ne diyor? İnsan
yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye.
Görebiliyor musunuz? Bakın, insan sadece ekmekle yaşamaz. Yani zaten biz bunu aslında çölde İsrail halkı aç kaldıklarında, ekmeksiz kaldıklarında fiziki anlamda Rab onlara doğaüstü bir gıda gönderdi man adında değil mi? Bu aslında ekmek gibi bir şey değildi değerli kardeşler. Ben ona pratik olaraktan baktığım zaman aslında o man bugün elimizde var olan söz gibi onların sağlıklı bir şekilde yol almalarına katkı sağladı değerli kardeşler. Ve ilginç olan şey burada bir kere daha ifade etmiştim. Her gün taptaze bir şekilde onlara bu man verildi. Bu neyi göstergesi? Rabbin sözü de haftada bir kez okunacak söz değil. Değil mi? Pazardan pazara. Her gün taptaze bir şekilde her gün okunması gerekiyor. Her gün ruhsal gıdamız her gün alınması gerekiyor ki o tazelikle yol almak mümkün hale gelsin. O yüzden Yuhanna 4. bölümde 34. ayette İsa Mesih'in kendisi harika bir şekilde bir ifade kullandı değerli kardeşler. Ne diyor orada? 4.34.
İsa, benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamak.
Bakın, beni gönderenin isteğini yerine getirmek. Peki, Rabbin isteğini ben nasıl yerine getirebilirim? Bence o isteğin ne olduğunu öğrenmem lazım önce. Rabbin isteği benim için ne? Peki ben bunu nasıl öğrenebilirim? İşte söz aracılığıyla. Rabbin isteğinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan kesin kes. Rabbe sözüne yakın olmak zorundasın değerli kardeşler. Onun için sağlıklı gelişip büyümenin, ilerleyebilmenin ön koşulu ancak bu şekilde mümkün. Sevgili kardeşler, onun için Rabbimizin bize emanet ettiği söz sadece besleyici yani süt ya da ekmek değil. Aynı zamanda da bakın Yeremia'ya baktığımız zaman yanılmıyorsam herhalde 23. bölümde olacak. 23. bölümde 29. ayette orada ne diyor? Ateşten söz ediyor. Rabbin sözünün ateş olduğunu söylüyor. Rabbin sözünün, değil mi, kayaları paramparça eden bir balyoz olduğunu söylüyor. Bakın, sadece ekmek değil, besleyici özelliği yok. Doğru mu? Yüreğimizin açığa çıkmasını da sağlayan bir özelliği var. Ne diyor arada 23-29'da?
Benim sözüm ateş gibi değil mi? Kayaları paramparça eden balyoz gibi değil mi?
Bakın, ateş nedir sizce? Ateşin bir özelliği var değil mi? Ateşin özelliği nedir? Yani ben, yani ateş için çok şey belki söylenebilir ama evet, arıtma özelliği var. Doğru mu? Ben burada zaman zaman söylemiştim. Gözlerimle gördüğüm için bu örneği veriyorum. Bizim imanlı Ermeni kökenli kardeşlerimiz çoğu böyle altın işleriyle, pırlantayla uğraşıyorlar onlar. Ben bir keresinde gördüm. Yani o kömüre yakın renkte, hiç altın gibi parlayan renkte olmayan bir parça madeni potaya koyup aşağıda kuvvetli bir ateşle eriterek içinden altını çıkardıklarını gözlerimle tanık oldum. Demek ki ateş, diyebiliriz ki evet, Rabbin sözü ateş nedir? Arıtma özelliği var. Rabbin sözü bizi arıtıyor. Sadece beslemiyor. Sadece ekmek değil, sadece süt değil. Hani diyor ya, hillesiz sütü Tanrı'nın sözünü özleyin diyor. Hillesiz süt olarak ifade ediyor. Ama sadece süt değil, ekmek değil, aynı zamanda da arıtıyor. Ama bir özelliği de var. Ne diyor? Balyoz. Kayaları parçalayan balyoz. Şimdi balyozu vuruyor, kırıyor değil mi? Demek ki bir şeylerin açığa çıkmasını sağlıyor. Doğru değil mi? Parçalıyor, kırılmamızı sağlıyor Rabbin sözü. Bakın, ben bir kardeşe karşı acılık duyduğumda, o kardeşe karşı bir nefret oluştuğunda yüreğimde, ki hepimizin yüreğinde olabilir, insanız değil mi? Bu mümkün, ama Rabbin sözüne yaklaştığımızda emin olun, Rabbin sözü ateş gibi eritiyor ve balyoz gibi bize vurarak kırılmamızı sağlıyor ve Rabbin önünde kırılıyoruz. Kırılmadıkça zaten Rabbin önünde emin olun, gidip de kardeşten özür dilememiz mümkün değil. Mışçasına oluyor bazen değil mi? Yani tamam, ayıp olmasın değil mi? Dosta alışverişte görsün gibi gideriz, ya kardeşim yanlış yaptım kusura bakma özür dilerim diyoruz. Ama bu gerçekçi değil. Ne oluyor? Aradan bir zaman geçiyor. O kardeş bir şey yapıyor. Ulan sen zaten hep aynı şeyi yapıyorsun deyip yüzüne vuruyoruz değil mi? Sen zaten hep böylesin diyoruz. Bakın, kırılmak, affetmek başka. Önce Rabbinin de kırılmadıkça gerçek anlamda bağışlama da olmuyor, olmuyor, olmuyor. Önce Rabbinin de kırılmak lazım. Ama İbraniler 4:12'ye baktığımız zaman Rabbin sözünün bir başka özelliği de karşımıza çıkıyor. Nedir o? İki ağızlı kılıçtan da keskindir. Evet, buyur.
Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir.
Evet.
Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.
Bakın, görebiliyor musun? Demek ki derinlere işliyor. Ve içeride var olan o hoş olmayan düşüncelerin de açığa çıkmasını sağlıyor. Demek ki derinlere inen yine sözün gücü sevgili kardeşler. Eğer sen bu özelliklerden faydalanmak istiyorsan, yani arınmak istiyorsan, bütün o hoşuna gitmeyen düşüncelerin açığa çıkarılmasını istiyorsan ve paklanmak istiyorsan, tazelenerek güçlü bir şekilde yol almak istiyorsan, Rabbin sözüne yakın olman gerekiyor. Yani yaşam sözüne sımsıkı sarılman gerekiyor değerli kardeşler. Onun için kutsal kitap bize şu amaç için verilmedi. Yani kitaplığımızı süslemek için verilmedi. Ben bazen hayran kalıyorum. İlk Türkiye'de yaşadığım dönemlerde Amerikalı kardeşlerin gittiği bir kilise vardı. Oraya gidiyordum. Onları gördüğüm zaman hayran kalıyordum. Benim kitap öyle bir şeyim yoktu. Hep böyle güzel çantaları vardı. deriden çantalar be, harika, müthiş. Kutsal kitapları elinde, küçük çocukların bile. Ama kutsal kitabın amacı öyle deri çantaların içerisine konmak için değil. Okunmak için, değil mi? Kutsal kitap bize verildi. Haftada bir gün açıp oradan bir iki ayet okumak için de değil sevgili kardeşler. O açıdan eğer değişmek istiyorsak Rabbin sözü okunmalı, yenmeli. Onun için burada her zaman söylüyorum. Harika donatılmış bir sofraya bakmak bizi beslemeyecektir. O sofraya bir giriş yapmamız lazım. Değil mi? Yememiz gerekiyor. Yediğimiz zaman o zaman ne oluyor? O gıdalardan yararlanmış oluyoruz. Onun için kutsal sözü de okumamız, sindirmemiz, çiğnememiz gerekiyor değerli kardeşler. Eğer Rabbe benzer olmak istiyorsan Tanrı'nın sözüne öncelik vermek zorundasın. Evet, belki birkaç ayet okuyaraktan noktalamak istiyorum. Önümüzdeki hafta devam ederiz. O yüzden haberci Pavlos çok net bir şekilde genç hizmetçi Timoteos'a, 2. Timoteos mektubunda okuyoruz bunu. 2. bölüm 15. ayette harika bir gerçeği önümüze koyuyor. 2. Timoteos mektubu 2. bölüm 15. ayet. Ne diyor?
Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, anlayan bir işçi olarak sunmaya gayret et.
Bakın, çok harika değil mi? Bakın ne diyor? Gerçeğin bildirisi nedir? Sözdür değil mi? Rabbin sözü. Doğru kullanacaksın, değil mi? Yanlış öğretiden uzak, saptırmadan doğru bir şekilde kullanacaksın. Anlayan bir işçi olarak kendini Rab Tanrı'ya sunmaya ya da sunma gayreti içerisinde olacaksın. Yeşua'ya baktığımız zaman Rab Tanrı Yeşua'ya da bir şey söyledi. Çok çok önemli. Birinci bölüme bakın. Yeşu 1 ayet 7 ve 8.
Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma, sağa sola sapma.
Evet.
Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. Bak. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.
Bakın çok önemli değil mi değerli kardeşler? Kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma. Rabbin sözüne bağlı kal yani. Tamam mı? Yazılı olanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. Gece gündüz onu düşün. Şimdi bu düşünce, hani düşünme sözüne baktığımız zaman ben burada zaman zaman yine onu dile getirdim. Orada ki söz nahsinin. Nahsinin ne demek? Düşünmekten daha öte. Aslında düşünüp taşınmak, yani geviş getirmekle ilgili. Geviş getirmek, yani Rabbin sözü üzerinde derin derin, derin derin düşünmek. Çünkü biz onu çiğnedikçe, özümsedikçe, içimize sindirmek, sindirdikçe onun önemini ve değerini daha güzel anlıyoruz. Biz bunu yaptığımızda ne oluyor? İşte harika bir şekilde okuduk. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Demek ki yerine getirmek ne kadar önemli değil mi? Üzerinde derin derin düşünmek demek, onda elde etmen gereken değeri elde etmek ve onu hayata sokmak demek sevgili kardeşler. Demek ki bunun neden böyle olması gerektiğini de 3 nokta ben çıkardım. Bu 3 noktayı da önümüzdeki hafta devam edeceğim. Bu 3 noktanın ne olduğunu size açıklayarak bu konuyu tamamlamak istiyorum. Hatırlayalım. Evet, Rabbin sözü hayatımızın koparılıp atılamadığı bir parçası olması lazım. Mışçasına değil ama nitelikli zaman ayırıp onu okumamız gerekiyor. Okuduklarımızı anlamamız gerekiyor. Anladıklarımızı içimize sindirmemiz, yani geviş getirmemiz gerekiyor. Elde ettiğimiz değerleri de hayatımıza sokmamız gerekiyor. Amin.